Hocam önce sizi dinleyicilerimize tanıtmak istiyorum. Türkiye'den ne zaman geldiniz, ne iş yapıyorsunuz? Önce kısa bir tarihçenizi verebilir misiniz?
Tabii, çok teşekkür ederim İsmail Bey beni çağırdığınız için. Ben 1982 ODTÜ mezunuyum Ankara. ODTÜ'yü bitirdikten sonra Eczacıbaşı İlaç Şirketi'nde çalıştım. Ondan sonra yurt dışına çıktım. Önce Avrupa'daydım. İtalya'da Milano Üniversitesi'nde araştırma yaptım 3 sene. 86-90 arası İngiltere'de doktora yaptım. Doktorumu bitirirken Avustralya'dan iş teklifi geldi, postdoc olarak. Önce Batı Avustralya Üniversitesi'ne geldim. Batı Avustralya'da 5 sene çalıştım. Murdoch Üniversitesi, Batı Avustralya Üniversitesi, hükümetin ziraat bölümünde. Oradan Melbourne'a geçtim. 6 sene Melbourne'da kaldım. Bir ilaç şirketinde çalıştım, kurucu üye olarak. 2001'den beri de buraya geldim, yeni bir üniversite. Kuruluşuna dahil oldum. Mikrobiyoloji programlarını kurduk burada. 2001'den beri buradan ayrılmadım. Buradan da herhalde emekli olup artık ondan sonra Türkiye'ye de belki kesin dönüş yapacağım.
Burada dediğiniz
Evet,
Sunshine Coast Üniversitesi.
evet.
Evet, orada
Evet.
mikrobiyoloji bölümündesiniz. Oranın başında
Evet.
mısınız?
Evet, mikrobiyoloji programlarını ben ve bir arkadaşım daha burada ikimiz kurduk. Ben çevre ve endüstriyel mikrobiyolojiyi, meslektaşım da tıbbi mikrobiyoloji alanlarında 20 senedir beraber yürüttük, biz kurduk. Dünya Kültür Koleksiyonları, WFCC, World Federation of Culture Collections, evet onun da başkanıyım. İkinci dönemime tekrar seçildim bu sene. Bir sürü yurt dışındaki kuruluşlarda da üyeyim. Avustralya içinde de mesela Mikrobiyoloji Avustralya dergisinin editorial chair'iyim, board'unun chair'iyim. Bir sürü başka görevlerim de var. Tabii çok uzun zamandır mesleğimde çalışıyorum. 40 seneye yakın. Avrupa'da da burada da tabii biliniyorum. Sağ olsunlar bir sürü değişik komitelere falan çağırıyorlar. Ben de katkıda bulunuyorum. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti'nin de üyesiyim. Türkiye ile devamlı irtibat halindeyim. Çok gurur duyuyorum Türk olmaktan. Hiç irtibatı kesmedim. Her sene gidiyordum. Maalesef bu Covid yüzünden gidemedim son 2 senedir. Çok özlemiş durumdayım.
Sizi hepimizi iyi anlıyoruz. Endüstriyel mikrobiyoloji deyince asıl şimdi konumuza gelebiliriz. Sizinle görüşme nedenimiz bu Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilaj konusu. Galiba bu müsilaj Avustralya'da da epey sorun olmuş. Sizin gönderdiğiniz belgelerde resimler gördüm. Ta elektrik direğinin tepesine kadar, yani karaya çıkmış o müsilaj ve ta elektrik direğinin tepesine kadar yükselmiş. Yoğun bir
Evet.
sorun. Önce nedir diye başlayalım bu müsilaj ve Marmara'daki ve dünyadaki durumu konuşalım hocam.
Tabii. Bu müsilaj her yerde, her ülkede kanalizasyon arıtma sistemlerinde görülen bir olay. Kanalizasyona gelen organik maddelerin yeme sırasında mikroplar tarafından eğer oranlarda bir değişme olursa mesela fosfattı, nitrojendi falan gibi bazı tip mikroorganizmalar ortaya çıkıyor. Bu bir köpüğü, müsilajı oluşturuyor. Bunun dışarı taşması bir son yine 2000'lerde olmaya başladı. Aslında Avustralya'da Türkiye'den önce oldu. Ben 2001'de buraya geldiğimde tertemizdi plaj. 2003'te görmeye başladım bu köpükleri. Daha önce Melbourne'deyken kanalizasyon arıtma sisteminde araştırma yapıyordum. Aa dedim bak bu buna benziyor. Hemen izolasyona başladık. Oradan mikropları izole etmeye başladık. Evet bu kanalizasyon sisteminde olan mikroplar şimdi plaja taştı. Neden taştı? Kirlilik. Bütün bu şeylerden sonra yağmurlar, rüzgarlar, fırtınalardan sonra kirlilik geldikçe denizin kenarına bu mikroplar da oraya gidip bu kirlikleri yemeye çalışıyordu. Bunun için köpüğe katkıda bulunuyorlar. Şimdi biz 2003'ten beri bunu çok iyi araştırdık burada. Hükümete de söyledik, belediyelere de söyledik. Sağ olsunlar burada dinlediler. Türkiye'ye de önerdim mesela Science in Parliament. Bu Avustralya'da ben bunu çok beğeniyorum. Peter Beattie burada başbakanken çok güzel yaklaşımları oldu akademiklere. Bizi hep çağırdı, dinledi, parlamentoya gittik. Ve o büyük köpük olayları azaldı. Çünkü belediyeler hemen kirliliği durdurmak için tedbirler aldılar. Şimdi bu Türkiye'de yeni ortaya çıktı. Çünkü kirlilik artık gittikçe arttı, gittikçe arttı. Endüstriyel artıklar, tekstil fabrikaları, kanalizasyon kaçıkları. Siz yani deyin, her şey orada. Bu bir de tabii ki iklim de değiştikçe sıcaklık da artmaya başladı. Ve Türkiye'de de hiç görülmemiş acayip hortumlar, rüzgarlar, aniden gelen fırtınalar falan. Bu şimdi Türkiye'de olmaya başladı. Ben arkadaşları buradan bildirdim. Dedim bakın biz burada buna baktık. Şu tip mikroorganizmalar da olabilir dedim. Türkiye'den çok değerli hocalarımız var. Onlar da bunları hemen araştırmışlar. Bizim dediğimiz mikroorganizmalar da bulundu. Şimdi biz ortak çalışmalara doğru da yöneleceğiz Türkiye.
Türkiye'deki çalışmalara katılıyorsunuz buradan.
Tabii. Yani çok arkadaşlar... sağ olsunlar her türlü dediklerimizi dikkate aldılar. Onlar da orada çok iyi çalışmalar yapıyorlar. Bir de çok hoşuma gitti, parlamentoda ilk defa bu akademikleri çağırmaya karar verdiler ve YÖK'ün seçtiği değerli hocalardan bir komite kuruldu. Ben buna çok seviniyorum. Bir de tabii halk sağlığı açısından. Mesela o dalgıçlar çok dikkat etmeleri lazım. Yüzü gözü açık oraya gidiyor. Yani kanalizasyon çukuruna düşmüş gibi muamele edilmesi lazım bu dalgıçların. Çıkar çıkmaz hemen dezenfekte olmaları lazım. Bir sürü şey tabii. Dediğiniz gibi çok değişik türde mikroorganizmalar bu müsilaja geliyor. Çünkü onlar için de bir yiyecek kaynağı. Bir sürü mikrop birbirine karışıyor salgıladıkları bu müsilajla. Ve dediğiniz gibi o şey gibi halı gibi olmuş gördünüz Türkiye'de, evet. İnsanlar üstünde yürüyor. Yani öyle bir biyofilm olmuş ki mikroorganizmaların yaptığı, artık insanlar bunun üstünde yürüyor. Bu kirliliğin önü alınmazsa daha kötü şeyler olabilir. Çünkü bu köpük mesela bu sene Hindistan'da köyleri yuttu. Çok korkunç durumda Hindistan şu anda. Kirlilik, ısınma, kirlilik. Bunlar en başta ve hava, acayip hava, rüzgarlar, akımlar, bunlara şey. Şimdi ben Türkiye'de mesela çocukluğumda Süreyya Paşa plajına giderdik mesela, tertemizdi. İdeal Tepe, o Cadde Bostan, siz hepsini ben bilirim, orada büyüdüm. 60'ların ortasında başladı bu kirlilik. Ve gittikçe arttı, gittikçe arttı. O plaj, canım plajlar kapandı, kanalizasyonlar gitti Marmara'ya, Lodos'ta karaya geldi, Poyraz'da adalara vurdu. Bu hep olan bir şeydi ama şimdi şu anda artık çok artmış durumda. Çünkü nüfus çok fazla, atık fazla, endüstri fazla. Bunun için belediyelerin ve hükümetlerin çok sıkı kararlar alması lazım. Mesela burada güzel bir şey, belki dikkat ettiniz. Yağmur mazgallarının üstünde yazıyor. Atma, okyanusa gider diye. Dikkat ettiniz mi? Üstlerine böyle yazı
evet,
yazmışlar.
Evet, doğru.
Evet. Şimdi halkın eğitilmesi çok önemli. Onun için biz sizin gibi basın elemanlarından da rica ediyoruz. Söyledim Türkiye'deki basın meslektaşlara, arkadaşlara. Şimdi mesela Avustralya'da araba yıkama. Mesela evde yasak. Neden biz özel yerlere gidiyoruz? Orada rezervuarlar var. Yıkıyorsunuz arabayı, önce oraya gidiyor. Orada bir muamele görüyor, ondan sonra kanalizasyona gidiyor. En basit şeyler, yağ. Mutfakta atma yağı, yani bulaşığı yıkarken. Burada mesela geliyorlar, topluyorlar yağları. Dikkat ettiniz mi? Belediyenin toplama noktaları var.
Şimdi bunu ilk defa duyuyorum.
Öyle mi? Bizim burada mesela. Şey de var, mobiller de var. Geliyorlar evden alıyorlar. Bu tip şeylere halkın çok dikkat etmesi lazım. Farkında olmadan biz kendimiz de kirletiyoruz. Mesela biz burada baktık talebelerle, sörfçü çocuklar. Sörf tahtasının altına o bal mumunu sürüyor. Kumdan alıyor o mikrobu, denizin üstüne yayıyor. Eğer kirlilik varsa köpürme başlıyor. Biz bunu yani laboratuvarda ispat ettik. aldık deniz suyunu sterilizasyona tabi tuttuk. Kendi bu bulduğumuz mikropları içine koyduk. Bir de yağ koyduk. Köpürdü. Yani bu köpük oluyor. Bu mikroorganizmalar meşhur, dünyada biliniyor. Bunlar böyle filamentleri var, elleri kolları var. Onlar böyle yağları filan tutuyor. Bir de bu müsilajı salgılıyor. Ondan sonra bu köpük olmaya başlıyor.
Peki bu köpüğü gidermek kolay mı?
Şimdi bu köpüğü kapalı havzalarda gidermek kolay. Ama açık denizde, okyanusta çok zor. Avustralya'da, okyanusta bunu yapmak bilhassa zor. Ama Marmara'da belki olabilir. Toplayıp bir kenara, orada muamele edilebilir. Muamelesi bunun kimyasal oluyor. O da çok kötü. Çünkü doğaya zararı olan kimyasal maddeler kullanıyorlar o köpüğü kırmak için. Biyolojik yollar da var ama o çok daha zaman alıyor. Yani öyle hemen kolay yapılacak bir şey değil. Şimdi biz Türkiye'deki arkadaşlarla bunun üstünde de çalışıyoruz. Biyolojik olaylara bakıyoruz. Bunları nasıl yok edebiliriz diye. Bir de ben Türkiye'deki arkadaşlara söyledim, süpürmesinler. Böyle görüyorsunuz daha da çok yayıyor. Oradan oraya gidiyor o gemi, o süpürge gemisi oradan oraya gidiyor, daha da kötü yapıyor. Toplamakta yarar var bir kenara, onun üstünde muamele etmek daha doğru. Şimdi bir de ne oluyor? Bu yosun dedikleri şeyler de yüzüyor. Şimdi bu benim dediğim bu filamentli mikroplar gidiyorlar o kirlilikleri yiyorlar. Mesela işte asfalttı, şuydu buydu. Yemek bitince ne olacak? Bu sefer yosuna gidiyorlar. Yosunu öldürüyorlar. Alacak içindeki maddeleri. Tabii ikisi beraber çöküyor dibe doğru. Dalgıç da görüyor bunu. Diyor ki denizin dibi de kirleniyor diyor. Bütün bunlar çöküyor ölünce. Yaşarken yüzeydeler çünkü oksijene ihtiyaçları var. Öldükten sonra çöküyorlar. Onun için tabii bu denizaltı da çok kötü durum.
Peki kurtarılabilecek mi diyorsunuz?
Şimdi ben parlamento çok sıkı tedbirler aldı. İzliyordum televizyonda, Çevre Bakanı'na emir gitti. Bütün belediyeler bence kirliliği durdururlarsa bu da durur. Yani bütün bu halkın da destek vermesi lazım. Bak belediye bizden bunu istiyor, biz de bunu yapalım. Mesela ben Türkiye'ye gezmeye gidiyorum, minibüse biniyoruz. Adam kapıyı açıyor, devamlı şeyleri dışarı atıyor. Su şişelerini, plastik. Orada nasıl erime olacak? Mikrobiyal bir erime olacak. Şimdi diyorlar ki mesela bu Türkiye'de çok yanlış anlaşılıyor. Eriyen giden. Kardeşim öyle hemen eriyip gitmiyor, yok olmuyor doğada. O eriyip giderken bu biyolojik entitilerle karbondioksit çıkıyor. Sera gazına daha da fena şeyler oluyor. Şimdi biz zannediyoruz ki al bu poşeti, bu eriyen poşetmiş, hemen kaybolur. Yok öyle bir şey. Şimdi onun için biz mikrobiyologlar bir yayın yapıldı. Bütün dünyaya gitti bu. Herkesten rica ediyoruz. Bilhassa basından nasıl halka sesimizi duyurabiliriz? Yani kimseye zıtlaşmadan kardeşim bak bunu yaparsan sonucu bu. Şimdi olmayabilir ama 20 sene sonra senin çocuğun, senin torunların bundan dolayı çok sıkıntı görecek. Çok kötü duruma gelecek. Covid'le zaten gösterdi doğa. İstersem diyor ben sizi yok ederim diyor. İnsanoğlu diyor artık diyor çok sıktın diyor. Çok beni kirlettin diyor. Çok canımı sıktın diyor. Ben istersem seni yok ederim diyor. Bu da doğru. Şimdi mesela yeni virüsler çıkacakmış. Korona gibi yayılıp Ebola gibi öldürecekmiş. Düşünün hepimiz böyle kanayacağız öleceğiz. Bunlar geliyor. Çünkü doğa savaşıyor bizle. Doğada bu mikroplar kalmak istiyor. Onun için yani biz yok olsak da doğa sürdürülür. Mesela siz dikkat ettiniz mi bu kapanma sırasında burada ay şahane kelebekler geldi hiç görmediğimiz. Demek ki biz insanlardan kaçıyorlarmış, kirlilikten kaçıyorlar.
İnsanlar ortadan çekilince öyle mi?
sormayın hiç görmediğimiz şahane mavi yeşil kelebekler geldi buraya. Yani şeyde de söyledim, Türkiye'de verdiğim demeçte de söyledim. Bir söyleyiş var. Gökteki bir yıldızı rahatsız etmeden yerden bir çiçek koparamazsın diye. Yani doğa öyle bir denge içerisinde. Biz maalesef insanlar hep yanlış yaptık. Şimdi bunun acısını çekiyoruz. Bu bütün şeyler, maddeler, kimyasal maddeler, atıklar gitti doğaya. Mikroplar orada özellik fonksiyonları var. Mesela diyelim ki Çernobil reaktör patladı, radyoaktif madde saçıldı etrafa. Onu yiyebilen mikroplar oraya geliyor. Radyasyonu yiyorlar. Biz hemen ölürüz o kadar radyasyona tabi olsak. Onlar kalıyor. Çünkü kromozomlarını tekrar tamir ediyorlar. Yani mikroplarla savaşmak imkansız. Korkunç derecede güçlü yaratıklar. Ve ben dedim Türkiye'de verdiğim demeçte de önümüzdeki 50 sene bir ikinci Pasteur, üçüncü Pasteur devirleri gelecek. Mesela ben hatırlıyorum büyüklerimiz Birinci Dünya Savaşı'nı görmüş insanlar, Birinci Dünya Harbi ile İkinci Harp arası, Cihan Harbi arası hiçbir antibiyotiğin, ilacın olmadığı zamanlar. Onlar hep bize anlatırlardı. Osmanlı İmparatorluğu zamanında doğmuş büyüklerimiz, büyükannelerimiz, babalarımız ilaç yok, hiçbir şey yok. Parmağı kesiyorsun, ölüyorsun. Sonra tabii biz antibiyotiklerle çok rahatladık İkinci Dünya Harbi'nden sonra. Bunun için biraz gevşedik. Dikkat etmedik. Şimdi mikroplar geri geliyor. Aa diyor, bak diyor, ben sana gösteririm diyor. Ve hakikaten buna muktedir mikroplar. Onun için hep beraber el ele vereceğiz ve beraber çalışacağız.
Evet, neyse ki sizler gibi mikrobiyologlar var. Yani dinleyicilerimizi de korkutmayalım. Siz varken evet. Bize bir şey olmaz diyor. Diyelim, öyle mi?
Tabii beraber çalışırsak, tabii mikropları anlarsak çok korkmaya da gerek yok. Çünkü anladığınız bir şeyden korkmazsınız. Mesela diyelim ki devamlı lüzumsuz antibiyotik içersem bu mikrop antibiyotiğe dirençlik kazanacak, onun için içmeyeceğim. Şu doğayı kirletmezsem bu mikrop da buraya gelmeyecek. Bana da şey yapmayacak, hastalık yapmayacak. Yani mesela şimdi niye giderler doğada olan hayvanlarla ilişkilere girerler değil mi? Yarasalardan geldi mesela bu koronavirüs veya başka hayvanlardan Afrika'da. Onun için biz insanlar dikkat edersek bu hastalıklar da olmayacak. Diyorum yani mesela insanlığın kurtuluşu da penisilinden oldu. Penisilin de bir mikrop antibiyotiği, mikroplardan geliyor. Onun için kurtuluşumuz da gene iyi mikroplardan olacak. Korkmasına gerek yok hiç kimsenin.
Bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Sağ olun.
Sağ olun. Hoşça kalın.